Ayrım 13.
Sayfa 117. Kenti çevreleyen o koca laçkalığın bakımsızlığında, o şatafatının sahteliğinin dökülmeye başlayıp çürümüşlük olarak sona erdiği noktada, kent görmesi bilenlere çöp kutusuna dönmüş poposunu gösterir. Dolaşırken uzak durduğunuz fabrikalar vardır, her tür kokuyu yayarlar, hatta kimileri öylesine inanılmazdır ki çevredeki hava bundan daha pis kokmayı reddeder. Hemen yanı başında eşit boyda olmayan iki yüksek baca arasına sıkışmış küçücük panayır yeri küflenmektedir. Boyası dökülmüş o atlı karıncalar da onlara binmek için hem de çoğu kez haftalar boyunca can atan o iskelete dönmüş, terk edilmişliklerinin sefalet ve müziğin hem çektiği hem ittiği hem de alıkoyduğu tüm parmaklarını burunlarına sokmuş sümüklü ve ledlerin ödeyemeyecekleri kadar pahalıdır. Her şey gerçeği bu yerlerden uzak tutma çabaları içinde sürüp gidiyor. Oysa o yine bir yolunu bulup tek tek herkes için ağlamak üzere geri geliyor. Yani ne yaparsak yapalım, içkide içsek, hem de hala mürekkep kadar koyu kırmızı şarap bile içsek, gökyüzü orada hala aynı gökyüzü, kenar mahallelerin dumanlarının üstüne bir büyük bataklık gibi iyice kapanmış. Yerde çamur yorgunluğunuzu çekiştirir, yaşamın yan yolları da oteller ve yine fabrikalar tarafından iyice kapatılmıştır. Bu tarafın duvarları daha şimdiden tabut gibidir. Lola çekti gitti. Müzinde kimsem kalmamıştı. İşte bu nedenle sonunda anama mektup yazmıştım, hiç olmazsa birilerini göreyim diye. Daha 20 yaşındayken geçmişimden başka bir şeyim kalmamıştı. Annemle birlikte pazar gününün sokaklarda dolandık durduk. Bana işiyle ilgili sıradan şeyler anlatıyordu. Onun çevresinde, kentte savaşla ilgili söylenenleri, savaşın üzücü olduğunu, hatta korkunç olduğunu, ancak çok cesur olmak kaydıyla hepimizin er geç bunun üstesinden geleceğimizi, onun gözünde öldürülenler basit birer kazaydı, at yarışında olduğu gibi sıkı tutunsalardı düşmeyeceklerdi. Annem açısından savaş, fazla da kurcalamak istemediği yeni bir büyük üzüntü kaynağından ibaretti. Bu üzüntü onu sanki korkutuyor gibiydi. Anlayamadığı ürkütücü şeylerle doluydu. Aslında o, kendisi gibi sıradan insanların her şeyden acı çekmek için yaratıldıklarına inanıyordu. Yeryüzündeki işlevlerinin bu olduğunu düşünüyordu. Eğer işler son zamanlarda bu kadar kötüye gidiyorsa, bu yine büyük ölçüde sıradan insanların işlemiş oldukları birikmiş nice günahtan kaynaklanıyordu. Budalaca şeyler yapmış olsalar gerek, farkına varmadan elbette. Ancak bu yine de onları suçlu olmaktan kurtaramazdı. Aslında şükretmeliydiler. Çünkü onlara bu şekilde acı çekerek utanç verici davranışlarının kefaretini ödeme fırsatı verilmişti. Annem tam bir paryaydı. Bu trajik ve kaderci imserlik onun için bir inanç işlevi görüyor, doğasının özünü oluşturuyordu. Yağmur altında ikimiz birlikte parsellenmeyi bekleyen sokaklarda ilerliyorduk. O tarafların kaldırımları gömülüp ayağın altından kayarlar. Kışın kenardaki diş budaklar rüzgarda sallanıp su damlacıklarını dallarını uzun süre tutarlar, narin bir hoşluk. Hastanenin yolu bir dizi yeni inşa edilmiş pansiyonun önünden geçiyordu. Kimisinin adları konmuştu, kimisi içinse bu zahmete bile katlanılmamıştı. Haftalıktı onlar, o kadar. Savaş damdan düşer gibi barındırdıkları taşeronlardan ve işçilerden mahrum bırakmıştı onları. Artık ölmeye yatmaya bile dönmüyordu kiracılar. Ölmek de başlı başına bir iştir ama artık o işi dışarıda görmeleri gerekiyordu. Annem beni hastaneye ağlaya ağlaya götürdü. Bir kaza olarak ölümümü kabullenmişti. Hatta buna razı olmakla kalmayıp benim de onun gibi kaderime boyun eğip eğmediğimi merak ediyordu. Arimatiye, Paris'teki Bilim ve Ölçüm Müzesi, aynı zamanda meslek okulu. 1961'e kadar Fransa'nın resmi ölçüm şablonu olan platin metre bu müzede saklanırdı. O güzelin metresine inandığı kadere inanıyordu. O metreden de bana hep saygıyla söz ederdi. Çünkü tuhafiyecilik mesleğinde kullandığı metrenin bu muhteşem resmi ölçünün tıpatıp aynısı olduğunu öğrenmişti gençliğinde. Bu düşkün kırsal bölgenin parselleri arasında hala orada burada birkaç tarla ve ekin vardı. Hatta yeni evlerin arasına sıkışmış, bu kalıntılara sıkıca sarılmış bir iki yaşlı köylü de vardı. Akşam dönüş saatinden önce zamanımız kalmışsa annemle birlikte gidip bu tuhaf köylülerin bir yandan ölülerin çürümeye atıldığı ama yine de ekmek veren, adına da toprak denen şu gevşek, kesekli nesneyi bir demir parçasıyla kurcalayışlarını izliyorduk. "Bayağı sert olsa şu toprak," diyordu annem her seferinde onları tedirginlikle izlerken. Sefaletin yalnızca kendisininkine benzeyen biçimini, yani kentli olanını biliyordu. Kırdakinin nasıl olabileceğini düşlemeye çabalıyordu. Bildiğim kadarıyla tek merak konusu buydu annemin. Bir pazar günü oyalanmak için de bu ona yetiyordu. Bunu alıp kente dönüyordu. Ne Lola'dan ne de Müzin'den hiç ama hiç haber alamıyordum. Anlaşılan işin iyi tarafında, yani biz kurbanlık koyunlara yönelik güler yüzlü olduğu kadar acımasız bir yok etme talimatının hüküm sürdüğü tarafta kalmıştı kaltaklar. İki de rehinelerin tıkıştırıldığı yerlere yönlendirilmiş oluyordum. Böylece zaman ve sabır meselesi, kaderimiz belliydi. Bran Lodör, hastane komşum, yani çavuş olanı, daha önce anlatmış olduğum üzere hemşireler arasında daima çok popülerdi. Her tarafı sargı bezi kaplıydı. Her yanından da iyimserlik fışkırıyordu. Hastanede herkes ona öykünüyor, davranışlarını örnek almaya çalışıyordu. İnsan içine çıkacak hale geldiğimiz ve ahlaki açıdan artık hiç de tiksinilecek durumda olmadığımız için bize de sıra geldi ve sosyetede hatırı sayılır kişilerle birlikte Paris idaresinin üst düzey yetkilileri ziyaretimize gelir oldular. Sosyete salonlarında Profesör Bestoms'un nöromedikal merkezinin yoğun vatansever tutkunun yaşardığı bir mekana dönüştüğü, hatta neredeyse merkezi olduğu kulaktan kulağa yayılıyordu. Artık günlerimize katılanlar arasına sadece psikoposlar değil, bir İtalyan düşesi, bir büyük ordu gereçleri taciri, ardından da operanın ta kendisi, hatta ulusal tiyatro Comédie Française'in oyuncuları eklendi. Bizi yerinde izlemeye geliyorlardı hayranlıkla. Dahası eşsiz bir şiir okuma yeteneğine sahip ve tiyatrodan ödenek alan bir dilber başucuma gelip bana pek hamasi mısralar okudu. O sırada kızıl ve edepsiz saçlarında, cildi de dahil, titreşimler halinde doğrudan apış arama ulaşan şaşırtıcı dalgalar hareketlenmekteydi. Bu yüce kadının beni savaşta yaptıklarım konusunda sorguladığını ayrımsayınca ona o kadar çok ayrıntı anlattım ki, hem de pek coşkulu, yürek parçalayıcı cinsinden, gözlerini artık benden ayırmaz oldu. Fena halde duygulandı ve anlattığım öykülerin en yoğun bölümlerinin şair hayranlarından biri tarafından mısralara döktürülmesine destur vermemi rica etti. Derhal rıza gösterdim. Bu projeden haberdar edilen Profesör Bestoms buna hararetle destek verdiğini beyan etti. Dahası bu vesileyle ve daha hemen o gün güzel tiyatrocu kadının eşliğinde hastanenin dış merdivenlerinin önünde topluca fotoğrafımızı çeken büyük bir resimli milli gazetenin muhabirlerine demeç bile verdi. En ufak fırsat bile kaçırmayan Profesör Bestoms, "Ulusça geçirmekte olduğumuz bu trajik günlerde," diye beyan etti. "Şairlerin en büyük görevi bize yeniden destan zevkini tattırmaktır. Artık çapsız küçük hesapların zamanı geçmiştir. Kahrolsun yüreği nasır bağlamış edebiyatlar. Muharebelerin güçlü ve asil gümbürtüsünün bağrından bizler için yepyeni bir ruh tomurcuklanmıştır. Büyük vatansever yeniden diriliş şahlanışı artık bunu gerekli kılmaktadır. Şansımıza vaat edilen ulu doruklar, epik şiirin görkemli nefesini talep ediyoruz. Kendi payıma ben yönetmekte olduğum bu hastanede unutulmaz bir biçimde şairle kahramanlarımızdan biri arasında o ulvi yaratıcı işbirliklerinden birinin gözlerimizin önünde oluşmasının hayranlık verici olduğunu beyan ediyorum. Bu tür koşullarda düş gücü benimkine kıyasla biraz geride kalan, üstelik de fotoğrafta yer almamış olan Brun Lodeur, o da arkadaşım bu yüzden yoğun ve inatçı bir kıskançlık geliştirdi. Kahramanlık şampiyonluğu konusunda benimle vahşi bir yarışa girdi. Yeni öyküler uyduruyor, sürekli kendini aşıyordu, durdurabilene aşk olsun. Marifetleri artık hezeyan boyutlarına ulaşmıştı. Onunkilerden daha çarpıcısını bulmam, bu aşırılıklara yeni bir şeyler eklemem çok zor görünüyordu. Gel gelelim, hastanede kimse pes etmeye razı değildi. Rekabet duygusunun gazıyla hangimizin en müthiş savaş öykülerini kendine de içinde soylu bir yer açarak yazacağı konusunda sıkı bir yarışa kalkışmıştık. Olağanüstü şahsiyetlerin kimliğine bürünüp büyük bir kahramanlık destanı yaşar gibiydik. Oysa o görüntünün arkasında tenimizin ve ruhumuzun tüm içeriğiyle gülünç benliklerimizin korkudan tir tir titriyordu. Bizi ciddiye almaya kalksalardı canımızı okurlardı. Savaş olgunlaşmıştı. Büyük dostumuz Bestoms hala çok sayıda yabancı şahsiyeti ağırlamaya devam ediyordu. Yansız, kuşkucu ve meraklı bilim adamı beyefendiler. Bakanlığın baş müfettişleri de kılıçlarını kuşanmış, ışıl ışıl geçiyorlardı odalarımızdan. Onların askeri yaşamları uzatılmıştı, yani böylece yeni tazminatlarla yüklenip tazelenmişlerdi. Öyle olunca da müfettişlerimiz övgü ve paye dağıtmada cimri davranmıyorlardı. Her şey yolundaydı. Bestoms ve müthiş gazileri Sağlık Bakanlığı'nın gurur kaynağı oldular. Milli Tiyatro'daki güzel koruyucu meleğim, ta kendisi, bir kez daha ziyaretime geldi. Baş başa görüşmek için aralarından su sızmayan şair dostu da o sırada marifetlerimin manzum olarak aktarılması işini kotarmaktaydı. Bu soluk tenli, endişeli delikanlıyla sonunda bir koridor köşesinde karşılaştım. Bana çıtlattığına bakılırsa bu denli zayıf, kalp kası lifleriyle yaşıyor olması hekimlerin de tescil ettikleri üzere inanılmaz bir mucize olarak kabul edilmeliymiş. O nedenle de narin kişilerin sağlığına duyarlı olan bu hekimler onu ordudan uzak tutuyorlarmış. Bu durumu telafi etmek için de bu ozancık sağlığını tehlikeye atma pahasına ve tüm yüce manevi gücünü kullanarak bizler için zaferimizin manevi tunç siperlerini kazmaya koyulmuş. Pek şık bir pusat yani, unutulmaz dizeler halinde, elbette tüm benzerleri gibi. Yiğitliği tartışmasız bunca kişinin arasından kendine kahraman olarak beni seçtiğine göre şikayet edecek halim yoktu. Zaten itiraf etmek gerekirse umduğumdan fazlasını bulmuştum. Aslına bakılırsa muhteşem bir gösteri oldu. Resital olayı bizzat Komedi Fransız'da şiirsel diye adlandıran bir öğleden sonra gerçekleşti. Tüm hastane davetliydi. Kızıl saçlımın titrek mısra okuyucusunun üç rengi sonunda şehvete kavuşabilmiş Fransız bayrağını uzunlamasına beline sararak görkemli bir eda ile sahneye çıkması, bitmek bilmeyen bir alkış tufanının arzusuyla yanıp tutuşan ayaktaki seyircilerin tümünü harekete geçiren bir işaret oldu. Hazırlıklıydım gerçi, yine de gerçekten afalladım. Bu muhteşem dostumun özel olarak onun için uydurduğum maceranın içerdiği tüm dramı daha da okunaklı biçimde aktarabilmek için kendinden geçtiğini, bu şekilde galeyana geldiğini, hatta inlediğini görünce şaşkınlığımı sıra komşularımdan gizleyemedim. Anlaşılan şair dostu düş gücüne de bana taş çıkarıyordu. Alev alev yanan kafiyeleriyle hayranlık dolu, başat sessizliğin ortasına hamaset katarak düşen müthiş sıfatlarıyla benim düş ürünümü korkunç derecede abartmıştı. Parçanın en sıcak anının tırmanışa geçtiği noktada sanatçı sanki kendini aramızdaki en kahraman kişiye sunmak istercesine muhteşem kollarını açarak Brun Lodeur'un benim ve birkaç başka gazinin birlikte bulunduğumuz locaya doğru uzattı. O sırada şair, kendime atfettiğim olağanüstü bir cesaret eylemini sofuca resmetmekteydi. Tam olarak neydi anımsamıyorum ama öyle en tipüften bir şey de değildi hani. Allah'tan kahramanlık söz konusu olduğunda her şey inandırıcılık kazanıyor. İzleyiciler sanatsal sunağın anlamını sezdiler. İşte o an tüm tiyatro salonunu dolduranlar ayaklanıp bize doğru döndüler. Sevinç çığlıklarıyla kendilerinden geçip tepinerek kahramanın ortaya çıkmasını talep ediyorlardı. Branledor locanın önüne tamamen el koymuştu ve hepimizi silip geçiyordu. Çünkü bizleri neredeyse tümüyle sargı bezlerinin arkasına gizleyebiliyordu. Bilerek yapıyordu adi herif. Ancak arkadaşlarımızdan ikisi arkadaki sandalyelere tırmanıp yine de omzunun ve kellesinin üstünden kendilerini izleyicilerin hayran bakışlarına sunmayı başardılar. Çılgınca alkışlandılar. Tam o sırada ben de "Yahu sözü edilen kişi benim!" diye bağıracaktım az kalsın. Sadece benim ama Branledorm'un ne mal olduğunu biliyordum. Herkesin önünde kesin küfürleşir, belki dövüşmeye bile kalkardık. Sonuçta malı o götürdü. Ağır bastı. Muzaffer bir edayla tam istediği gibi coşkulu kutlamaları kabul etmek için tek başına kaldı. Yenilmiştik. Bize de kala kala kulislere hücum etmek kalmıştı. Biz de onu yaptık. Şanslıymışız ki orada yeniden kutlandık. Teselli mükafatı. Ancak ilham pirimiz sanatçımız locasında yalnız değildi. Şair de dizinin dibindeydi. Onun şairi bizim şairimiz. Tıpkı sanatçımız gibi o da seviyordu genç askerleri pek tatlı bir şekilde. Bunu bana sanatsal bir biçimde hissettirdiler. İşe bak, ısrar ettiler ama ben onların bu nazik uyarılarını hiç dikkate almadım. Şansıma küseyim. Çünkü aslında işler bayağı yoluna girebilirdi. Etkili kişilerdi bunlar. Aptalca alınıp apar topar terk ettim orayı. O zamanlar toydum. Şimdi durumu şöyle bir özetleyeyim. Havacılar Lola'yı kapmışlardı. Arjantinliler Müzine el koymuşlardı ve sonunda bu uyumlu, ters iş meraklısı da havalı oyuncumu elimden alıvermişti. Koridorların son ışıkları söndürülürken allak bullak olmuş vaziyette tiyatrodan ayrıldım. Gecenin ortasında tek başıma, tramvaysız hastanemizin yolunu tuttum. Yani serkeş, kenar mahallelerin ve yapışkan çamurların dibindeki o fare kapanının. Bontuya getirmeye yeltenmeyeceğim. İtiraf etmeliyim ki akli dengem hiçbir zaman çok sağlam olmadı. Ne var ki artık durup dururken bile başım dönmeye başlamıştı. Her an bir arabanın altında kalabilirdim. Savaşın orta yerinde sendeleyip duruyordum. Hastanede geçirdiğim dönem boyunca biricik cep harçlığım annemin her hafta ıkına sıkına verdiği birkaç franktan öteye geçmiyordu. Öyle olunca da fırsat bulur bulmaz şurada burada yani bir şeyler umabileceğim her yerde ufak tefek ek kaynaklar aramaya koyuldum. Eski patronlarımdan biri ilk ağızda bu açıdan verimli olacakmış gibi geldi bana ve anında karşısında buluverdi beni. Savaş patlak vermeden kısa bir süre önce Madlen semtinin kuyumcusu Roche Puta İspanyolca'da orospu anlamına gelen bu sözcük, Fransızca'da da aynı anlamlı putain sözcüğünü çağrıştırıyor. Denen adamın yanında bir zamanlar yardımcı personel olarak ter döktüğümü hatırlamam isabet olmuştu doğrusu. Bu aşağılık kuyumcunun yanındaki işim ek mesaiden ibaretti. Yani mağazadaki bin türlü gümüşün parlatılması ya da hediyelik eşyaya rağbet edildiği bayramlarda mallar sürekli ellendiği için hassas bakımlarının yapılması gibi. Zorlu ve bitmek bilmeyen bir öğrenim sürdürdüğüm, sürekli çaktığım sınavlar yüzünden fakülte kapanır kapanmaz dört nala Bay Puta'nın dükkanına yetişiyor, yemek vaktine kadar 2-3 saat boyunca çikolata dökme kaplarını İspanyol beyazı marka parlatıcı ile ovuşturmaya çabalıyordum. Emeğimin karşılığı olarak karnım doyuruluyordu mutfakta, hem de adam akıllı. Bunun dışında bir diğer işim de ders saatlerinden önce mağazanın bekçi köpeklerini gezdirip işetmekti. Bunların hepsi ayda 40 frank karşılığında. Puta kuyumcusu Vinyon sokağının köşesinde binlerce pırlantasıyla ışıl ışıl ışıldıyordu ve bu pırlantaların her birinin değeri benim onlarca yıllık maaşımı aşıyordu. Zaten hala ışıldar durur o mücevherler. Seferberlik ilan edildiğinde geri hizmetlerde görevlendirilen bu patron Püta, özellikle de zaman zaman şoförlüğünü yaptığı bir bakanın hizmetinde çalışmaya başladı. Gel gelelim öte yandan, üstelik bu sefer tamamen gayri resmi olarak bakanlığa mücevher temin ederek yaranmasını da biliyordu Bay Püta. Üst düzey bürokratlar imzalanmış ve imzalanması beklenen ihaleler sayesinde piyasalarda pek isabetli yatırımlar yapıyorlardı. Savaş ilerledikçe mücevheri olan rağbet de artıyordu. Hatta bazen Bay Püta o kadar çok talep alıyordu ki karşılamakta zorlandığı bile oluyordu. Aşırı yorulduğu zamanlarda Bay Püta'nın gözlerinde tasalanmasına neden olan bu bitkinliğin etkisiyle ve sadece bu anlarda ufak bir zeka parıltısı belirtiyordu. Ancak dinlendiğinde hatlarının tartışılmaz inceliğine karşın yüzü, insanda ömür boyu tatsız bir anı bırakmaması olanaksız türden salakça dingin bir uyum sergiliyordu. Eşi Bayan Püta neredeyse yanı başından hiç ayrılmadığı dükkanın kasasıyla bir bütün oluşturuyordu. Bir kuyumcu eşi olmak üzere yetiştirilmişti. Ebeveyn hırsları işte. Sorumluluğuna, tüm sorumluluğuna müdrikti. Mutlu bir evlilik sürdürüyorlardı, kasada bir yandan dolarken. Çirkin sayılmazdı Bayan Püta. Yo, hatta oldukça güzel bile olabilirdi, niceleri gibi. Ancak o kadar sakınımlı, o kadar kuşkucuydu ki, biraz fazlaca taranmış saçlarıyla, biraz fazla kolayca kaçan ve ani gülümsemesiyle, biraz fazla fevri ya da fazla kaçamak hareketleriyle, güzel olmanın kenarında kalmakla yetiniyordu, yaşamın kenarında kalırcasına. Bu yaratığın tavırlarında fazla hesapçı olanın ne olduğunu çözmeye ve her şeye karşın ona yanaştığınızda sizi huzursuz eden nedenleri anlamaya çabalamak can sıkıcıydı. Tüccarların onlara yanaşan ve her şeyin farkında olan kişilerde yarattıkları içgüdüsel tiksinti, kimseye bir şey satmayan insanların bu kadar çulsuz olmaktan duydukları sıkıntının ender tesellilerinden biridir. Dolayısıyla Bayan Püta kendini tümüyle ticaret hayatının kıytırık tasalarına adamıştı. Tıpkı Bayan Erot gibi ama daha farklı bir biçimde, hem de kendilerini tanrılarına adayan rahibeler gibi ruhen ve bedenen. Ancak patroniçemizin ara sıra günün koşullarının etkisiyle efkarlandığı da olurdu. Örneğin savaştakilerin anne babalarını bile düşündüğü olmuştu. Aslında yetişkin çocukları olanlar için ne de büyük bir felaket şu savaş.